Ayrım 25, Hakikat Meydanı, Işık Taşı 4, Christian Jacques, sayfa 301, 49. Bölüm. Kadın muhteşemdi, oya yapıyor, yaptığı işi tutkuyla yaşıyordu. Uzun ince parmakları yorulmaz görünüyor, oturuşu hareketini henüz tamamlamış ve yeni hareketine hazırlanan bir dansözü çağrıştırıyordu. Yaptığı iş ne olursa olsun o işe zarafet ve güzellik katıyordu. Firuze, kızıl saçlı muhteşem kadın başını kaldırdı. Panepsetnaat'la görüşüyor olman gerekmiyor mu? Daha gelmedi. Firuze kumaşı ve tığları bir yana bıraktı. Cevabım hayır Panep. Sana daha bir şey sormadım ki. Yani bekar adam durumundan bahsetmeye gelmediğini mi iddia edeceksin yoksa? Boşanmış olmanın benim için hiçbir önemi yok. Karar karardır. Asla evlenmeyeceğim. Ben de düşünmüştüm ki.
O düşüncenden ne zaman vazgeçeceksin?
Uhabetin kararına ne diyorsun?
Lekesiz uhabet sudakların bakımından sorumlu bir hator rahibesi. Gerisi beni ilgilendirmiyor.
Ya benim oğlumla ilgili kararım?
Beni sadece ustabaşının kararları ilgilendiriyor. Lonca kararını doğru buldu.
Dev adam Firuze'yi tutkuyla kollarına aldı. Çok önemli bir randevun yok muydu senin?
Vardı, seninle.
Çömlekçi Beke'nin emriyle yardımcılar çalıştıkları bölgeyi boşaltmışlardı. Sadece Obed örsünün başında kalma iznini koparmış, bu izni de atölyesinden çıkmama koşuluyla elde etmişti. Sobek'in emri altında 10 kadar Nübiyeli polis çevrede kuş uçurtmuyordu. Setnaht ustabaşını görmeyince şaşırdı.
Beklemeye alışık değilim dedi mezar katibine.
Panep fazla gecikmez.
Geldiğimi haber verseniz iyi olur.
Kenhir başını salladı, ağır adımlarla ana kapıya yöneldi. Nöbetçi yaşlı katibi selamladı, geçmesi için kapıyı araladı, peşinden de kapattı. Korkak bir adam olmamasına rağmen birden kendini çok yalnız hissetti Setnaht. Düşman bakışlı zenci polislerin varlığı da onu rahatlatamıyordu. Zanaatkarlar bir kötülük etmeye kalkışırsa Şef Sobek'in parmağını kıpırdatmayacağından emindi. Kaçmaya kalkışmak ya da en azından merkezi yönetim binalarına dönmeye kalkışmak onu gülünç durumda bırakacaktı. Yoksa Tavsert Setnaht'ın tepkisini tahmin edip canlı kurtulamayacağı bir tuzak mı kurmuştu? Yaşlı yönetici Naibe'nin uymak zorunda olduğu Maat yasasını hatırlayarak endişesini bastırmaya çabaladı. İyi ama ustabaşı neden hala görünmemişti? Dakikalar geçti, sonunda Setnaht gerçeği anladı. Lonca Naibe'nin emriyle hırslı kadının iktidara gelmesini önleyen son engeli de ortadan kaldıracaktı anlaşılan. Hiç olmazsa ona vurma alçaklığını gösterenlerin gözlerinin içine bakarak ayakta ölecekti. Ana kapı açıldığında vücudunun ürpermesine engel olamadı. Karşıdan bu denli dev yapılı olduğunu düşünemediği cesur Panep geliyordu. Deriden yapılmış sade bir işçi önlüğü giymiş olan ustabaşı bir dağ kadar yıkılmaz görünüyordu. Setnaht adamın 10 kadar düşmanı yere serebilecek güce sahip olduğu söylentisinin nedenini anladı. Firuze ile biraz önceki sevişmesinin etkisinden hala kurtulamamış olan Panep karşısındakini süzdü. Durumundan pek hoşnut değildi besbelli.
''Beni görmek istemişsiniz.''
Setnaht kendini toparladı.
''Karşılama yönteminiz pek sıcak değil ustabaşı.''
''Sizin de bilmeniz gerektiği gibi loncanın işi başından aşkın. Benim de gevezelikle kaybedecek zamanım yok. Benden ne istediğinizi söyleyin, sizi memnun etmeye çalışayım.''
''Doğruca konuya girmek istediğinize göre Naibe size altından cenaze eşyaları yapma emri verdi. Ama size tek bir altın kırıntısı bile gönderilmeyecek.'' Çünkü hazineyi çıkması muhtemel bir çatışmaya hazırlanmak için kullanmamız gerek. Ya Tavsert'in emrini yerine getiremeyecek ya da gerekli altını kendiniz üreteceksiniz.
Naibe'ye itaat edeceğim.
Yani söylenenler gerçek mi?
Bazı durumlarda evet.
Hangi durumlarda?
Bu hakikat meydanının sırrı.
Ya bizzat Firavun sizden hazine için altın üretmenizi isterse?
Ona bunun imkansız olduğunu anlatırım. Biz sadece Firavun ruhunun sonsuzluğunu yaratmaya çalışıyoruz.
Setnaht ustabaşının açıklamalarını hafife almadı. Böylesi açıklamalara ancak çok küçük bir azınlık duyabilirdi ne de olsa.
Bana yalan söyleyebilirdiniz Panep.
Benim doğamda yalan yok.
Öyleyse doğruyu söylemeye devam edin. Firavun Sipta'nın cenaze eşyalarının tamamlanması ne kadar sürer?
Yaklaşık 3 ay.
Çok uzun.
Altın sunak oldukça karmaşık bir eserdir. Üzerindeki hiyerogliflerin kazılması da aceleye gelmeyecek kadar ince bir çalışma gerektirir.
Naibenin tarafını tuttunuz ustabaşı. Bundan pişman olabileceğinizi hiç düşündünüz mü?
Görevini yaptığı için hakikat meydanını, mesleklerini uyguladıkları için zanaatkarları kim suçlayabilir?
Bu emri daha çabuk yerine getirmenin bir yolu yok mu?
Yok.
Biraz daha düşünün Panep.
Aklında sadece bir düşünce var. Firavun'a öteki dünyada istediği gibi hareket etme yeteneğini verecek sonsuzluk eşyalarını yaratmak.
Benim ötekiler gibi bir entrikacı olmadığımı anladınız mı? Bu manevralar beni Mısır tahtına çıkmaktan ve ülkeyi kurtarmaktan alıkoyamaz. Görevimi tamamladığımda sizi ezeceğim.
Çakal Unes asabi hareketlerle paletini temizliyordu.
Bütün bunlar iyi haberler değil.
Hakikat meydanı ilk kez altın yaratmıyor ki dedi Firavun Sipta'nın mezarına konulacak altın sunağın ilk çizimi üzerinde çalışan kararlı Gao.
Tamam diye onayladı pişkin somunpay. Yine de Örs ile çekicin arasında kaldık. Sonunda ezilen kim olacak?
Ustabaşı ne yaptığını biliyor dedi Gao inançla.
Ya bilmiyorsa diye endişelendi Unes. Güçlü Naht çizimcilerin atölyesine girdi.
Konuşma bitti.
3 çizimci taş yontucusunun peşine takıldı. Önünde daha şimdiden büyük bir kalabalığın toplandığı Kenhir'in evine yöneldiler.
Panep Kenhir'le konuşuyor diye açıkladı Alim Tuti.
Bu iyiye işaret değil diye sızlandı Halatkas'a. Set Naht bir ultimatum vermiş olmalı.
Sahtekar bir Fatih'in basit debelenmeleri dedi kurtarıcı Şet.
Tabii ki değil diye itiraz etti Somurkan Karı. Tanrı Set'in adını taşıyan biri mutlaka çok tehlikelidir.
Öfkesi usta başına çarpıp dağılacak dedi araştırmacı İpuş. Set'in gerçek gücünün sahibi usta başıdır.
Köyün kapısı dışarıdakilere kapalı öyle de kalacak dedi cömert Didya inançla. O kapıyı zorlayacak olan yaşlı bir saray soylusu olamaz ya.
Eğer karşıma çıkarsa dedi Aslan Userhat kafasını tıraşlayıp daha iddiasız bir biçim verirdim. O dert kuyusu kendini ne sanıyormuş?
Kraliçe Tausert'in bize daha yumuşak davranacağını mı sanıyorsun diye sordu Kasa öfkeyle.
O naibemiz nokta.
Kasa gibi ben de ona güvenemiyorum diye açıkladı Brunfenet. Bakışları karanlıktı.
İşte benim de söylediğim bu ya diye araya girdi Çakal Unes. Bütün bunlar iyiye işaret değil.
Ustabaşı Kenhir'in evinden çıktı. Zanaatkarlar çevresini aldı.
Setnaht ne istiyordu diye sabırsızlıkla sordu pişkin somunpay.
Sadece sırlarımızı öğrenmek, katıksız itaatimizi sağlamak.
Kabul, kabul etmedin değil mi diye sordu araştırmacı İpuy kuşku dolu bir sesle.
Sence...
Güçlü Naht'ın yüzü geniş bir tebessümle aydınlandı.
Ustabaşını kucaklayabilir miyim?
Hepsi Naht'ı taklit etti. Zanaatkarlar gündelik tasa ve kaygıların ötesinde bir piramidin taşları gibi birleştiren kardeşliği paylaştılar.
Altın yapımı için özel bir atölye düşündün mü diye sordu Çakal Unes.
Tapınakta bir altın evi yapılacak.
Onu hangimiz koruyacak diye sordu Halatkas'a.
Yeterince işiniz var. Bu yüzden bu görevi kapkaraya, çirkin hayvana ve Hathor rahibelerine vereceğim.
50. Bölüm. Hain kuduruyordu. Ustabaşı altın evinin nöbetçilerini zanaatkarlar arasından seçmeyerek sadece gelenekleri değiştirmekle kalmamış, simyacılık çalışmalarının başlayacağı günün sabahında herkesin evinde kalarak atalara saygı sunmasını istemişti. Böylesi önlemler hainin ışık taşına yaklaşmasını önlüyordu. Tapınağın girişinde en az 4, avluda da bir o kadar daha Hathor rahibesi vardı sürekli olarak.
Umarım çılgınca bir proje geliştirmedin diye sordu karısı.
Hazine şimdilik tehlikeden uzak, ötekiler gibi işimle ilgileneceğim.
Ustabaşı öylesine kuşkulu ki ışık taşına asla yaklaşamayacaksın.
Yanılıyorsun kadın. Birincisi Panep belki de gerekli miktarda altın yaratmayı başaramayıp ustabaşılıktan olacak. İkincisi kraliçenin istediğini yerine getirdi diyelim. Bu başarıdan sonra dikkati mutlaka dağılacak, koruma önlemleri gevşeyecektir.
Hiç vazgeçmeyecek misin?
Çok ileri gittim. Hem taşı nereye sakladıklarını da biliyorum. Başaracağız, söz veriyorum.
Korkuyorum. Ya Panep kim olduğunu öğrenirse?
Kim olduğumu öğrendiğinde çok geç olacak. Hem Panep hem de Lonca için.
Setna Tep'ten döndü diye kraliçe Tavsert'e haber verdi Vezir Hori. Güvenilir kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre canı oldukça sıkkınmış. Girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Ustabaşı taahhütlerine sadık.
Hiç kuşkulanmamıştım.
Oysa ben kuşkulanmıştım Haşmet Mehapları. Beni bu makama herkesten kuşkulanmam için getirdiniz.
Oysa Panep'le tanıştınız.
İzlenimlerimin bir değeri olamaz. Bizi Setnaht gibi becerikli bir yöneticiyle karşı karşıya getirecek çatışmada her an ittifak değişikliklerine hazır olmak zorundayız.
Oldukça kötümser görünüyorsun Hori.
Sadece gerçekçiyim Haşmet Mehapları.
Bu son günlerde durumumuzda bir bozulma oldu mu?
Aksine ilerledik.
Öyleyse bu karamsarlık neden?
Çünkü galip gelseniz de yenilmiş olacaksınız.
Tavsert Hori'nin açık sözlülüğünden hoşlanıyordu. Bu dünyanın gerçeklerinden uzak, dal kavukluk yapmayacak bir tapınak adamı seçtiği için mutluydu.
Bu bilmecenin anahtarı ne?
Saray erkanını ve Setnaht'ın yakınlarını inceledim. Oğlu belirgin bir biçimde hepsinin üzerinde. İçlerinde devlet adamı özelliğine sahip bir tek o var. Ne var ki o da oğlunun yeteneklerinin farkında olan Setnaht'ı destekliyor.
Benim direnmeden eğileceğimi mi sanıyorsun yoksa?
Her günümü Setnaht kabilesinin gücünü azaltmaya çalışmakla geçiriyorum Haşmet Mehapları. Vardığımız sonuçlar hiç de öyle küçümsenecek gibi değil. Yine de oğlunun babasından çok daha tehlikeli olacağından eminim. Babayı iktidar yolundan uzaklaştırmak sadece bir tatmin duygusu verir, gerçek bir zafer değil.
Vezir Hori'nin tahminleri kraliçeyi sarstı.
Ne öneriyorsun?
Eğer haklı olduğunuza inanıyorsanız başladığınız yolda yürümenizi. Bu arada da koşullar ne olursa olsun asıl konunun kişiliğiniz değil Mısır olduğunu unutmamanızı.
Ustabaşı ışık taşını gizli bölümünden çıkardıktan ve uzayın bir penceresinden düşüp Lonca'nın kütüphanesinde korunan eserin tamamlanması kitabını mezar katibinden teslim aldıktan sonra üstü kapalı tapınağın kapısı bilge kadın ile ustabaşının üzerine kapandı. Panep'in elindeki kitap olumsuz güçleri dağıtan metinleri, eskilerin tasarladığı tapınakların inşaat yöntemlerini içeriyordu. Işık şişeler kaplar testiler getirmişti. İki ayincinin simyacılıkla altın yaratmaya çalışacakları salon meşalelerle aydınlatılmıştı. Bilge kadın uzun bir kırmızı elbise giymiş, Panep'te beyaz bir peştemal sarınmıştı. Ağır adımlarla salonu arşınladı, her ana yönün önünde durdu. Böylelikle dört ışığın geçeceği dört doğuya armağanlarını sunuyordu. Doğuda doğum, güneyde güç, batıda tamamlama, kuzeyde esrar. Merkezde de taş.
Sen ki kul edilemezsin dedi bilge kadın. Sen ki boyun eğdirilemezsin. Sen ki çizilemez, kazınamazsın. Bize ışığını ver.
Taş açık yeşil bir renk aldı. Tüm yüzeylerinden yumuşak bir ışık yayıldı. Eser başlayabilirdi artık.
Osiris'in yatağını hazırla dedi bilge kadın ustabaşına.
Panep kulplu beş haç, hayatın anahtarları ve set başlı 10 asa kullanarak bir döşek hazırladı. Üzerine içinde arpa taneleri bulunan bir kalıp koydu. Osiris'in vücudu olan kalıbı.
Şimdi gizemli sandığı açalım.
Bilge kadın ile ustabaşı taşın iki yanında durarak üst kısmını bir kapakmış gibi kaldırdılar.
İçindeki ışığı biliyorum dedi ışık. Gizli adını biliyorum. Hem kelamı hem de hareketi biliyorum.
Bilgi sandığını gördüm diye devam etti Panep. Aynı zamanda hem Mısır hem de evren olan Osiris'in parçalara bölünmüş vücudunu koruduğunu biliyorum.
Bilge kadın taşın içinden mühürlü bir kap çıkardı. İşte Osiris'in lenfi, bütün enerji biçimlerini doğuran, bitkilerin büyümesini sağlayan gizemli sıvı. Onun sayesinde madde ruha dönüştürülebilir, tanrısal taş yapalım.
Panep bilge kadının getirdiği kaplardan az miktarlarda altın, gümüş, bakır, demir, kalay, kurşun, safir, zümrüt, topaz, hematit, akik, lacivert taşı, firuze ve başka değerli maddeler çıkarıp ezdi. Elde ettiği tozu içinde bitüm ve akasya reçinesi bulunan bir kazana boşalttı. Gecenin 12 saati ile gündüzün 12 saatini temsil eden 24 mineral ateşin etkisiyle birleşirken temel özelliklerini serbest bırakacaktı.
Bundan böyle ani ölümden korunuyorsun dedi bilge kadın Osiris'in kalıbına. Gök yıkılmayacak, toprak devrilmeyecek.
Ondan sonra bazen hafifletmek, bazen güçlendirmek gereken ateşin uzun ve yorucu ayarı başladı. Birinci günün sonunda ışık elde edilen maddeye günlük usaresi ekledi. İkinci gün Panep ateşi küllendirdi. İki gün boyunca soğumaya bıraktı. Maddeyi yeniden kazana koyduğunda sakız reçinesi ile kokulu otlar kattı. Sonra karışımı topladı, bir beze sardı ve yeniden ısıttı.
Yedinci günün sonunda kazanın içindeki yoğun magmanın üzerinde Horus'un gözü göründü.
İyi yoldayız dedi ışık derin bir soluk aldıktan sonra. Şimdi sıra maddeyi birbirinden ayırıp bir yanda çok ince bir toz, öte yanda da reçinemsi bir yapışkan elde etmeye geldi. Bu çabayı ancak Osiris'in lenfleri sayesinde başarabiliriz.
Işık kabın mührünü kırdı, kazanın içine birkaç damla gümüşümsü sıvı damlattı. Panep kazanın üzerinde oluşan tozu topladı, reçineyi dipte bıraktı.
Kalıbın üzerine bırak.
Kokulu toz inanılmaz bir incelikteydi. Ustabaşı yeni bir çeşit hayat tohumu eken çiftçiye benzetti kendini.
Bilge kadın kabın üzerine yeni bir mühür bastı. Taşın içine yerleştirip kapağını kapadı. Yeşil aydınlık zayıfladı, yerini koyu kırmızı bir ışıltıya bıraktı. Soskun neferin dul karısı bir an için sendeler gibi oldu. Işık,
bilge kadın dengesini buldu. Devam ederim.
Panep kazanın içindeki siyah yapışkanı tanrısal taşı topladı. Bu yapışkan en değerli heykelleri yapmak ve onlara yıkılmaz bir güç kazandırmak için sadece altın evinde kullanılacaktı. Bir heykeltıraşın eliyle gerçekleştirilen ilk doğuma bir ikinci doğum yani dönüşüm ışığını saklandığı yapışkanın doğumu eklenecekti.
Ne var ki eserin son aşaması başarıyla sonuçlanmadığı takdirde hem bu uzun çaba yararsız olacak hem de tanrısal taşın etkisi görülmeyecekti.
Gecenin geçmesini bekleyelim dedi ışık. Sen de bundan yararlan, biraz dinlen.
İmkansız, dikkatimiz bir an dağılsa felaket olur.
Bilge kadın ellerini Osiris'in başının üzerine uzattı.
Vücudunun parçaları evrenin gizli güçlerini temsil ediyor, onu yaşatıyor. Çömlekçi kaynak suyunu eklesin, ham maddeyi yoğursun, gök dirilenin altınını dünyaya getirsin.
Ustabaşı söyleneni yaptı.
Işık saçan ruh doğsun diye sözünü sürdürdü bilge kadın. Osiris hayattır, bir ve birçok hayat, büyük eser tamamlansın.
Artık ışık ve Panev'in yapabileceği bir şey kalmamıştı. Eskilerin reçetesine harfiyen uyduktan sonra bizzat maddenin vereceği hükmü beklemek zorundaydılar. Tekrar etmeye çalıştıkları dönüşüm sürecini etinde ve ruhunda yaşamış olan suskun neferden yardım istediler sessizce. Osiris hareketsiz duruyordu. Panep başarısızlığı düşünmeye başladığı sırada Osiris'in yüreğinden ilk altın sap çıktı, hemen ardından da gözlerinden iki tane daha. Sonra tüm vücudu dirildi. Tanrı'nın saçları firuzeye, başının üstü akiye, kemikleri gümüşe, derisi altına dönüştü. 25. ayrımın sonu. Sayfa 311.